Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Herkese merhabalar. 1 Mayıs Cumartesi akşamından daha sizlerleyiz. Enerji Sohbetleri'nde bu hafta önemli olan hem Türkiye'den hem de küresel anlamda enerji gelişmelerini sizler için yorumluyor ve paylaşıyor olacağız diyeyim. Başlamadan önce her zamanki gibi Barış abi halini hatırını sorayım. Sonra da hızlıca başlayalım.
Tümay, işte tekrar bir hafta sonra seninle tekrar birlikte bu programı yapmak çok güzel. Ben de tüm hafta boyuncaki özetlerimi şöyle bir toparladım. Hazırlandım, inşallah 15 dakika içerisinde bitireceğim.
O halde ben de hızlıca başlamak istiyorum. Bu hafta enerji sektörüyle alakalı Türkiye'de değil, daha çok Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı bir 2021 yılı küresel elektrikli araçlar EV görünümü raporu aslında yayınladı. Rapor hakkında çok detay bilmiyorum ama bu raporu paylaşayım, hemen topu sana atmak istiyorum. Raporu incelediysen nedir ne değildir kısaca senden dinlemek istiyorum.
Tabii ki bu hafta elektrikli arabalar konusunda önemli şeyler vardı. Bu hafta ne vardı bakalım. Aposto Newsletter'da yazmıştık. Bu hafta petrol şirketlerinin gelirlerini gördük. Elektrikli arabalar raporu, OPEC toplantısı. Yani bu hafta bayağı yoğundu. Kısaca Uluslararası Enerji Ajansı elektrikli arabalar raporunu özetleyeyim. Şimdi 2020 son itibariyle 10 milyon elektrikli araba var gözüküyor. Bu sene 3 milyon araç satıldı. Ama tüm satışların %4.6'sı. 2021'de bu elektrikli araba satışları %41 arttı ki küresel araç satışları %6 düşmüştü. Tüketiciler 120 milyar dolar ödedi, devletler de 14 milyar dolar ödedi ama devletlerin verdiği destek giderek düşüyor. Çünkü zaten tüketicilerde bir elektrikli araba alma isteği var. Bende de var ama para yok. 2021 ilk çeyrekte %140 arttı bu tüm araç satışları görüldüğü kadarıyla. Çin'de 500 bin, Avrupa'da 450 bin, ABD satışları ikiye katlandı görünenler. Ve IEA'ya göre 2030'da 145 milyon baz senaryolarında diyelim ki araç elektrikli araç olacak. Tüm araçların %7'si. Diğer sürdürülebilir kalkınma senaryosuna göre de 230 milyon 2030 yılında, yani tüm araçların %12'si elektrikli araba olacak. Şimdi IEA'nın yaptığı bu öngörülerle ilgili şunu bilmiyoruz. Güneş'te de IEA biraz daha muhafazakar gitmişti. Fakat Uluslararası Enerji Ajansı'nın şöyle yaptığını unutmayalım. Ülkelerin politikalarına bakıp bu forecastleri oluşturuyor, bu öngörüleri oluşturuyor. Yani kendisi ya işte hırslı gidelim, hemen 5 daha yapalım, 10 daha yapalım diye değil. Ülke politikalarından bu rakamlara geliyorlar. Dolayısıyla şu an ülke rakamları bunu gösteriyor. Fakat benim Tümay bu konuda kafam çok karışık. Bu çip krizi, Tayvan'ın durumu, TSMC'nin durumu ki ben de biraz mikroçip üretimi tarafından geliyorum üniversiteden ve şeyden. Mesela Tayvan'da bu sene büyük bir kuraklık var. Kuraklık yıllarında aynı zamanda deprem oluyor. Yani rakamlar falan hem çip krizi hem araba hem elektrikli dönüşüm. Yani o kadar böyle dönüşümler içinde dönüşümler ki elektrikli arabalar konusunda ki en son Elon Musk da şikayet etti bu çip krizinden. İlginç bir durum. Yani mesela bazı yerlerde çip krizinden dolayı ana çip var, yan çiplerde sorun var.
Şöyle ilginç bir durum oluyor. Küçük bir araya girmek istiyorum abi, sözünü kesiyorum ama daha geçtiğimiz kaç yıl öncesini şu an tam hatırlayamıyorum ama bir tsunami'den kaynaklıydı. Yani bir doğal afetten kaynaklı da benzer bir su baskınlarından dolayı çip krizi yaşandığını hatırlıyorum. Şu an net hatırlayamıyorum ama o zaman da özellikle hatırladığım kadarıyla harici disklerin üretiminde, hatta Türkiye'ye gelmesinde de bayağı gecikmeler olmuştu. Hani en somut hatırladığım ürünler arasındaydı. Sence hem o durumu kıyaslarsak bugüne göre o case nasıl etkiler, ya da bu durum aslında fiyatlara ya da teknolojinin gelişimine ya da şu anki 2030-2040 senaryolarını sence ne kadar değiştirir? Orada hemen bir fikrini almak istedim.
Ben açıkçası bu elektrikli arabalar kısmında herkesin atladığı bir şey söylüyorum. Hani bizde TOGA'da diyorlar ki yerli olacak mı, her şey yerli olacak mı falan diye. Şimdi ben de soruyorum, GM'in hepsi yerli mi? İşte Ford'un hepsi yerli mi? Toyota'nın hepsi yerli mi? İşte çip krizinde görüyoruz. Çipler Tayvan'dan, bilmem o buradan, lityum işte Şili'den, çelik Kore'den falan. Yani araba sektörü böyle entegre bir sektör. Yani bu sektörde en son sorulması gereken şey %100 yerli mi? Yani Toyota'ya sorsan Japonya'daki %100 yerli mi değilmiş, onu öğrendik çip krizinde. Ve bu elektrikli elektronik faktörler arabaların %47'sine denk gelecek. Arabalar çok ilginç bir döneme giriyorlar. Ve burada geçtiğimiz hafta boşu konuşmuştuk. Benim görüşüm şu, bu elektrikli araba dönüşümü aslında birçok sektörü de dönüştürüyor. Ve burada Aslında birçok teknolojinin kontak noktası, ortak noktası, otomasyon da devreye girmesiyle ilginç bir durum var. Fakat kafaya taktım, istatistiklere bakıyorum. Mesela bu Norveç'te inanılmaz elektrikli araba satılıyor. Tekrar bakıyorum. Geçtiğimiz hafta söylemiştim. Bu elektrikli araba satışları özellikle zengin ülkelerde petrol talebini önemli ölçüde düşürmediği gibi elektrikli araba satışıyla benzin talebinin birlikte arttığı bir dönem göreceğiz. Yani şu anda Bloomberg bu hafta büyük bir benzin talep artışı göreceğiz diyor. Bu ilginç bir durum olacak. Çip krizi derinleşir derinleşmez sanki derinleşecek diyor herkes haftalar arttı diye. Fakat bu bir şey daha hatırlatıyor. Bu hafta bu Kızıl Gaz kitabının yazarı Per-Huxelius vardı. Huxelius vardı. Onun videosunu izlerken orada iki tane çok güzel yayın atıfta bulundu. Birini okudum, diğerini de bir kısmını okuyabildim. Biri bu yenilenebilir ile ABD ve İngiltere arasında bu balina yağı savaşı işte 1800'lerdeki 1700'lerin sonunda başlıyor 1820'lere kadar gidiyor. Onu inceliyor. Orada çok ilginç bir örnek var. Şöyle söyleyeyim. Mesela diyor ki işte yenilenebilir enerji gibi diyor. Balinaların da tek bir bölgesi yok diyor. Yani bir enerji kaynağı ya balina yağı diyelim ki. O da diyor değişik denizlerde dolaşıyor diyor. Kimsenin kontrolünde değil diyor. O da bir enerji kaynağıydı falan diyor. Oradan ilginç bir hikaye var. İkinci kitapta şeydi. Kompleks toplumların nasıl çöktüğüne dair. Collapse of Complex Societies diye 1988 yılında yazılmış. Çok ilginç bir kitap. Bir kısım var. Bir screenshot çektim. Belki Twitter'da bölüşürüm. Yazdığı iki paragraf var. Bugün yaptığımız tartışmanın aynısı. Çip krizi konusunda ben PC kullanmaya 93 yılında başladım. İnternete 96 yılında girdim. Ben 94-95'te Japonya'da bir kriz vardı diye hatırlıyorum. İngiltere'de mikroçip üretiminde çalışırken okulda o zaman da bir iki defa sel yaşamıştık. Japonya'da nedense böyle bir şey var. Şimdi Tayvan'da ilginç bir durum. Bence bu artık norm. Bu krizler olacak. Ne gibi? Bu kış yaşadığımız doğal gazda hani o bir anda Çin, bir anda fiyatlar yukarı gitti, rekorlar kırıldı. Özellikle Asya piyasalarında rekor fiyat kırılmasının bir temel sebebi var. Bu da tarihten geliyor. 79 krizinde, 73-74 krizinde Uluslararası Enerji Ajansı üyeleri Japonya'yı çok kötü suçluyorlar. Çünkü Japonlar bir kriz anında en önce paniğe kapılıp ve Batılılar bunu biliyor ve mutlaka Asya'daki fiyat tavanların oluşması sebebi kültürel faktör. Yani adam halkıma doğal gaz sunamayacağım harakiri yaparım mantığıyla fiyatları çıkarabildiği en yüksek noktaya çıkarıyor gözüküyor. Bu hafta ilginç hikayelerden bir tanesi Aramco %1 hisse satacak. Saudi Aramco biliyorsunuz. Aramco aslında Arab American Company, Oil Company gibi gidiyor ama artık Saudi Aramco uzun zamandır. 19 milyar dolar %1 hissesi. Şimdi Financial Times Reliance dedi. Hindistan'ın en büyük rafinericisi. Reliance çok ilginç bir grup. Bunlar aynı zamanda Google ve diğer böyle teknolojik şirketlere yatırım yaptığını, oradan da bir karları var. Hedge edilmiş bir yatırımları var. Şimdi Aramco'nun sorunu ne? Aramco söz verdi. Her sene 75 milyar dolar temettü ödüyor. Geçtiğimiz sene bu kadar gelir olmamasına rağmen borç çekti ödedi bu şirket. Ve buna bir de devletin diğer Saudi Basic Industries SABIC'i satın aldırdılar 69 milyar dolara. Şimdi 12,4 milyar dolar boru hattında Global Energy Partners'a sattı. Aramco hepimizin gözlerinin üzerinde olduğu çünkü dünyanın en çok üretim yapan şirketi. Fakat işler o tarafta göründüğü kadar iyi gözükmüyor galiba. Ve Batı medyası da açıkçası Muhammed Bin Salman'a bir tavır almış gözüküyor. İyi eleştiriler geliyor. Şimdi bu hafta en önemli hikayelerden bir diğeri de karbon fiyatlarıydı. 50 euro bölü tona geldi karbon fiyatları. Hemen yakında ben de baktım 50 euroyu geçmiş mi diye göremedim. Şimdi Tata Çelik diyor ki bu diyor 12 euro bölü ton ek bedel ekler diyor. Avrupa çelik fiyatlarına 95 dolar bölü ton fiyata mal oluyor. Şimdi yüksek fiyatlarla ilgili üreticiler konuşmaya başladı. Şimdi şunu bilmiyoruz. Çimento sektörü farklılaşmış yeşil ürünler mi üretecek? Yoksa karbon vergisi mi ekleyecek gibi konular tartışılıyor. Benim kafamda dönen bu hafta iki tane yazı vardı. Birini bu özetleme şimdi bu özetleri koyacağım. Karşımda aldığım notlar var. Birine koymayı unutmuşum. Bu net sıfırların da babası olabilecek bir bilim adamının da olduğu. Üç bilim adamı, iklim bilim adamı. Çok ilginç bir yazı yazdılar Conversation'a. İşte bu neden net sıfırlar doğru çalışmayabilir diye. Greta Thunberg de bu ilginç bir şey yapmış. Ama iklim değişikliği ile alakalı bu eleştirel yaklaşımı bu hafta vermek istemiyorum. Ama eğer bulanlar varsa okusunlar. İlginç. Ki Alman Anayasa Mahkemesi de biliyorsun burada bir Almanya'da bir karar aldı. Dedi ki 2030'dan sonra bunu nasıl düşüreceğine dair hiçbir şey açıklamamışsın dedi. Ben burada uzun süredir bu konularda bir eleştirim olmasına rağmen bunun bir mantığı vardı. Çünkü yıllar önce Macaristan'da bir Cambridge şeyin toplantısında, Cambridge Econometrica'ydı galiba, onun toplantısında şöyle bir şey dediler. Yani bu adamlar politikacılar, Avrupalı politikacılar bakıyorlar hedefler kendilerini vuruyor. Görevdeyken başlarına geliyor. Daha uzağa daha büyük düşüşler hedefliyorlar demişti. Bu sebeple kendilerinin ortada olmayacağı dönemlere hedefler koyuyorlar. Avrupa'da böyle bir durum halinde bir analiz yapmışlardı. Benim tüm analizim de ona dayanıyor. Ki yanıltmadı. Yıllar içerisinde hep bunu gördük. Şimdi ikinci konu şu. Bence bu daha önemli. JP Morgan bir yayın yaptı. Yeni bir süper cycle, yani yeni bir süper döngüye mi giriyoruz diye. Petrolde yüksek fiyatlı bir döneme mi giriyoruz? Hangi yıla kadar? 2025'e kadar. Şimdi Goldman Sachs'in şöyle bir özelliği vardı. Goldman Sachs derdi ki fiyatlar yakında 500 dolara çıkacak derdi. Sazanlar atlardı. Goldman Sachs çekilirdi. Satardı yüksek fiyata, çıkardı. Hep böyle bir esprisi vardır bu işin. Şimdi JP Morgan diyor ki şu anda diyor yatırım eksi 600 milyar dolar. İran dönse bile petrol sektöründe. Bilançoları korumak için 43 şirketle mülakat yapmışlar ki dünyadaki üretim %40'ı. Bunlar yatırım yapmamış bilançoları korumak için. Üretimin rezerve oranı 11'e düşmüş ki bu 2012'nin %40 altında bir durumda. Yani şu anda en düşük dönemlerinde ve petrolde hızla artan bir talep dönemi göreceğiz. Bu bence çok önemli bir uyarı. Yani Türkiye için de böyle. 2022, 2023, 2024 ve Biden yönetiminde federal alanlarda üretimi durdurması sonucu, yani artık orada yeni üretim izinleri vermeyecek, eskiler kendilerini koruyacak. Bu ABD üretiminin de bu sene en fazla 12 milyon varil bölü güne çıkabileceği öngörülüyor. Artık belki ABD petrolü bir daha 13 milyon varil bölü günü göremeyebilir diyorlar. Ben emin değilim, fiyatlar yeteri kadar yüksek çıkarsa 13'ü tekrar görebilir. Şimdi Goldman Sachs de böyle diyor. Bir diğer noktaya bakalım. Düşük karbon enerji patentleriyle ilgili ilginç bir rapor vardı. Ben çok ilginç buldum. Fakat dikkat edilmesi gereken bazı istatistikler var. Şimdi bu patentler 2017'den beri %3,3 artıyor. Fakat 2013 öncesi ortalama %12,5 artıyordu. Yani 2000-2013 döneminde düşük karbonlu patentlerin artış oranı bugünkünün 4 misliydi. Yani daha çok inovatif teknolojilerin geldiği bir döneme girmiyoruz. Belki de o teknolojinin ticarileştiği bir dönem olacak, onu bilemiyoruz. Şimdi burada bunundaki önemli bir kısım da daha tüketim tarafındakiler, yani enerji verimliliği, fuel switching dediğimiz yakıt ikamelleri gibi teknolojileri %60'ı buraya geliyor. Ve elektrikli araba patentleri buradaki en önemli noktalardan biri. Yani bir sürü de düşük karbon enerji patentleri geliyor ama bunlar düşündüğümüz gibi tarafta değil. Daha çok elektrikli arabaydı vesaire. Bölgelere göre farklılıklar var. Kore pillerde, Avrupa rüzgar ve demir yolunda, ABD uçak, biyoenerji, karbon yakalama, nükleerde. Bu kısım bence önemli çünkü geçmişte bu nanoteknoloji gibi konular çalışırken gördüğümüz bir hikaye vardı. Patent artışına bakarak bir teknolojinin ne zaman geleceğini görüyoruz. Farklı bölgelerden farklı teknolojiler farklı gecikmelerle gelecek. Kore'de pil tarafından, Avrupa'da rüzgar ve demir yolunda, ABD'de çok büyük ihtimalle uçak ve karbon yakalama tarafında yeni teknolojiler gelecek. Ne zaman? 5-10 yıl diyelim ki buna, bu böyle bir noktası var. Şimdi demir çelikteki dekarbonizasyon önemli. Bununla ilgili Kolombiya Üniversitesi çok iyi bir rapor yayınladı, detaylı. Burada %75 dünyada biliyorsunuz fırınlardan, diğeri de elektrikli eritme %24 de buradan geliyor. Ve burada yapılabilecek pek çok şey var. DRI'lar var. İşte doğalgazla DRI, yani doğrudan indirgeme yapanlar var vesaire. Bu kısım ilginç. Bence bu sanayideki dekarbonizasyon benim takip ettiğim konulardan biri. Çünkü ticari teknolojiler arıyoruz. Çelik sektörü biraz daha iyi durumda gibi. Bu tüm dünyada kereste krizi vesaire falan oluyor ama ilginç bir şekilde bu havuzlara atılan klorin fiyatları %50 artıyor. Los Angeles'ta fabrika yangını var. Şimdi bunlar niye önemli biliyor musun? Şunu bilmiyoruz. Dünyanın böyle bir düşüşten hızla çıkarken tedarik zincirlerinde bu kadarın çoğunda bu kadar çok sorun yaşanması, klordan kereste, çipten bilmem ne ilginç bir durum. Bunun Türkiye'de şöyle bir yansıması olabilir. Şimdi herkes maalesef işte restoranlar falan çalışamaz duruma geldi. Pek çok esnaf kapatıyor. Türkiye'de eğer aşılama doğru zamanda tamamlanırsa hızlı bir artış başladığı zaman bu sefer kiralar hızla artacak. Bu sefer başka garson bulunamayacak. İşte aşçı bulunamayacak. Çünkü onlar sektör değiştirmiş. Başka alanlara gitmiş olacak gibi geliyor. Bu düşüşlerden çıkışları çok iyi çalışmamız lazım. Burada çünkü ilginç şeyler var. Şimdi İran görüşmeleri vardı. Hepimiz İran görüşmelerini takip ediyoruz. Energy Intelligence bir podcast yayınladı. Şimdi İran'dan şöyle bir hikaye var. İran görüşmeleriyle ilgili. İranlı yetkililerin hepsi pozitif. Hepsi farklı pozitif. Yani konuşuyorlar. ABD tarafı da farklı günlerde pozitif konuşuyor. Bu İran görüşmelerinde bir şey çıkacak çıkmayacak konusunda herkesin kafa karışık. Ama anladığımız kadarıyla ABD hızlı bir sonuç yerine daha yüze görüşmüyorlar bu arada. Oteller ayrı. Bu İran'ın petrolün gelmesi olası ama biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Şimdi araba satışları da hızlı gelmeye başladı. Japonya'da ilginç bir şekilde sürücü ehliyeti başvuruları rekor kırdı. Ve 2018'den beri ABD'de en yüksek benzin fiyatları bekleniyor. En yüksek benzin fiyatları bekleniyor. Bu benzin fiyatları dünyanın birçok yerinde enflasyona sebebiyet verecek. Bir son kısımları şöyle hızlıca göreyim. Petrol 6 haftanın zirvesindeydi fakat Japonya'da ham petrol ithalat zayıfladı ve Hindistan'daki bu Covid'den dolayı hızlı bir düşüş yaptı Cuma günü. Fakat Brent'in aylık artışı gene %8 oldu. Şimdi sonda benim gördüğüm bu Tellurian vardı. Sherif Suki'nin şirketi Louisiana'da Shell gaz sondajına 2,5 yıl sonra tekrar başlıyor. Ve bu fiyatlar uygun diyor Suki. Bu ilginç çünkü entegre LNG sistemi gibi oluyor. Son nokta belki Palladium fiyatlarının çok arttığını söyleyebilirim. 3000 doları vurdu, düştü. ABD'nin pil hedefleri 100 dolar bölü kilowatt saatten şimdi ABD Enerji Bakanlığı'nın araç teknoloji dairesi 60 dolar bölü kilowatt saate düşürdü pil fiyat hedefini. Ve metal lityum anotlarla bunu 50 dolar bölü kilowatt saate düşürme hedefin olduğunu da söylüyorlar. Bloomberg 2025'ten sonra 59 dolar bölü kilowatt saate ulaşılabileceğini düşünüyor. Ve Elon Musk da 3 yıla kadar 25 bin dolar bölü araç maliyeti yani bir aracını 25 bin dolara satarak kâr edebileceğini söyledi. Steve Levin burada ilginç bir soruyu da almış gündemine. Ya mesela bir insana bir soruna niye o arabayı aldın? En ucuzu buydu da demez yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla en ucuz olmak da bir hedef değil. Benim hızlıca yaptığım bu petrol şirketlerinin nakit artışları çok iyi. Daha da iyi olacak. Geçen sene bu dönem petrol şirketleri çöktü. Bak getiremiyorlar battı diyorduk. Şimdi rekor getirileri var, rekor borç ödüyorlar diyoruz. İşte enerji sektöründe bir şeye dikkat etmek lazım. Bu çok döngüsel bir sektör. Öyle bir senede gaza gelip 3 aydaki değerlere bakarak çok da konuşmamak lazım. Bu hepimiz için geçerli. Tüpraş için de geçerli, Exxon için de geçerli, BP için de geçerli. Tümay benim özetlerim bu kadar.
Çok teşekkür ederim abi. Yine haftanın hani bütün küresel taraftaki hani petrolden su hidrojen tarafında ya da diğer teknolojiler tarafında güzel bir özet oldu. Ben sadece son olarak Tesla tarafına, Elon Musk tarafına şunu eklemek istiyorum abi. Aslında onların hedefleri benim okuduğum kadar evet elektrikli araçlar kadar yanlış hatırlamıyorsam yine Doge isimli bir yazılımları var. Otonom araç yazılımı. Aslında bunun üzerine yoğunlaşıyorlar ve gelecekte de diğer araçlarda da bu otonom yazılımla birlikte çok daha recurring revenue elde edebilecekleri, kendini tekrarlayan gelir elde edebilecekleri ve bir servis provider haline gelebilecekleri bir hedefleri de var aslında. O yüzden de benim tahminim elektrikli araçların maliyetlerini düşürseler de bence bu işi zamanla bırakıp daha çok işin yazılım tarafında aktif olacaklarını düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu konuya?
Ya ben bu konularla alakalı işte bu Per Huxley'sin kitabını okurken de fark ettiğim şeylerden biri var. O da şu var. Elektrikli araba aslında o kadar komplike bir hardware değil. Yani katma değer donanım tarafından yazılım tarafına geçiyor olabilir. Dolayısıyla mesela bunu pek çok kişi bilmez. Belki TFT ve LCD ekranlarda yaşadık. Herkes bir anda LCD TFT ekranlara girdi. Ya ben hatırlıyorum 2001 yılında İşte bu ekranları göreceğiz biz diye falan böyle gitmiştik dükkanlara böyle yeni ekran böyleymiş falan filan diye baktık. Bir anda böyle bir ekran teknolojisi gördük ama bir süre sonra bu ekranları üretmekte katma değer kalmadı. Şimdi kületlere, OLED'lere, nanosellere vesairelere geçildi ama donanım tarafındaki katma değer bir defa dijital tarafa geçince hemen ne diyelim egzoz ediliyor yani bir anda bitiriliyor. Dolayısıyla elektrikli arabalarda yazılım tarafına mecburen geçmek zorunda kalacaklar. Fakat SUV araç satışlarına dikkat etmemiz lazım. Jeepimsi diyorum ben bunlara. Bu araç satışlarındaki bu taraftaki mantık şu. Ne kadar daha ağır araç satarlarsa o kadar katma değerleri daha yüksek oluyor şirketlerin. Daha fazla para kazanıyorlar yani. Ve dolayısıyla elektrikli SUV araçlar göreceğiz. Her halükarda yazılım bir katma değer okey. Ama sanki hala araç donanımında elektrikli powertrain hariç de bir katma değer kısmının olduğu bir alan var. Çünkü SUV büyük araç satmaya çalışıyorlar adamlar. Küçük araç değil, büyük araç satmaya çalışıyorlar.
Doğru.
Çok açıklayıcı oldum sanki. Tümay neyse artık bu noktaya kadar gelen dinleyiciler bunu da kaldırabilirler.
Yok yok ya, gayet net anlıyorum abi, çünkü şu anki mevcut araçlarda da bu dediğin gibi bu şekilde. Bu arada yerlilik konusunda da şöyle bir ufak ekleme yapmak istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla yine bir aracın yerli denebilmesi için tüm aracın parçalarının %65'i yanılmıyorsam yerli olması yeterli oluyor. O yüzden de ilk dediğiniz konu Toyota, General Motor gibi araçlarda aslında benzer yerlilik oranlarını sağlıyorlar minimum requirement'ta. Eğer Türkiye'de de TOK olursa yine zaten %65 gibi bir oranı yakaladıkları zaman zaten yerli diyebilecekleri bir mevzuat söz konusu. O yüzden ben de buraya ufak bir böyle sayısal bir metrik eklemek istedim açıkçası.
Tamam da mesela ben şunu hiç sana katılıyorum. Buradaki sorun şu. Yani bu kadar yerlilik tartışması yapan birçok insan buna tekel direksiyon kaporta olarak bakıyor sanki. Yani şu anda eğer arabaların elektronik aksamlarının %47'si olacak ise yani bu elektronik aksam olacaksa Türkiye'de bir yerli elektronik sanayi kurulması lazım. Yıllar önce bir de benim böyle bir eski anlattıkça anlatıyorum ama askerlik anısı gibi oldu. ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü'ne IEEE Amerika'dan işte gelip Çin'e anlatmışlardı. Ben demiştim ki ya demiştim biz işte müttefikiz hani falan niye gelip Türkiye'de bu işlere bakmıyorsunuz diye. Adam demişti ki inanamayacağın kadar insan gücü var demişti Çin'de. İnanamayacağın kadar demişti. Yani sen insan gücünü yetiştirmeden mesela ben internette geçtiğimiz gün okudum. İşte çip teknolojisi yapmalıyız devlet bu işe girmeli. Yani devlet girince olmuyor ki bu iş. Yani senin bu ülkede 100 bin diyelim ki çip üretimine sokabileceğin adamını yetiştirmen lazım. Nasıl yetiştireceğim? Ve orada hepimiz tekerleğe, kaporta, direksiyona bakarken gözden kaçırdığımız nokta şu. Türkiye yerli elektronik sektörünü geliştirmeden bu teknolojinin tamamında yerlilik biraz zor olacak. Burada da mesela şey vardı yıllardır. Yerli Google, yerli cep telefonu diye internette ararsanız görürsünüz. Özel sektörün rekabetçi Ar-Ge ile bu işe dahil edilmesi önemli. Yoksa Türkiye'de bir tembellik var. Mesela diyorsun ki Ay'a gidecek, devlet gitsin işte. Araba yapacak, devlet yapsın. Telefon, devletin görevi. İşte bilmem ne, devletin görevi. Yani düşünmene gerek yok yani. Hani kola ya devlet yapacak falan diye böyle bir bakış açısı var. Maalesef Çin'de bile yok bu. Çin bile bir şekilde özel şirketlerle bu işi yürütüyor. Çünkü özel şirket dediğimiz neoliberal sistem değil. Ülkenin geri kalanındaki zekayı entegre etmeye çalışıyorsun sisteme. Bunu doğru anlamak lazım. Ve ben burada eğer özel sektör tabanlı bir elektronik sektörü kuramaz isek bu diğer yerli kısımlarında bence sorun yaşayabiliriz gibi geliyor. Bir elektronik mühendisi olarak da bu böyle bir slogan atmış olayım yani.
Kesinlikle yok. Yani hakikaten buraya kadar dinleyen izleyicilerimiz bence güzel bir konuya geldin abi. O yüzden de kesinlikle katılıyorum dediklerine ve şu da çok önemli. Yerlinin %65'inin sen eğer %40'ı yazılımsa ve sen bunun hepsini cover edebiliyorsan bugün burada geliştirdiğin bu teknolojiyi yarın yüksek katma değerli ihraç etme noktasında da çok rahatlıkla gelir elde edebileceğin noktalar olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. O yüzden de dediğin gibi yetişmiş iş gücünü insanları şimdiden üzerine çalışmak ve yatırım yapmak konusunda gerçekten önemli bir şey olduğunu söyleyeyim.
Peki ama sana söylüyorum. Nasıl pauza basmayıp hala direnenler için son bir argüman daha söyleyeyim o zaman.
Tabii abi.
Ya şimdi yazılım sektöründe biliyorsun bu yapay zeka teknolojinin bir özelliği var. Eskiden ilişkileri bulup fonksiyonları kurup o fonksiyonlara göre işlemi sen yapıyordun ya. Şimdi yapay zekada sadece datayı besliyorsun, tüm fonksiyonu o oluşturuyor. Bu Netflix'te Coded Bias diye çok güzel bir belgesel var. Yani kodlanmış ön yargı, bunu izlemelerini tavsiye ederim. Ya yazılımdaki katma değer kaybolursa?
Evet, onun yerine ne gelecek?
Hayır yani bu bence düşünmemiz gerekiyor. Yani lineer düşünmenin sonucu biz zannediyoruz ki tüm katma değer yazılıma gidiyor. Ama yazılım tarafında o kadar çok işlem gücü var ki, computing power var ki aslında senin fonksiyon yazmana gerek yok. Çünkü fonksiyonları otomatik böyle oluşturan machine learning algoritmaları var. Bu da düşünmeye değer. Şansımızı çok zorlamayalım. Rekorlar kırdık uzatmalarla.
Aynı şekilde evet, buradan özür diliyoruz dinleyicilerimize ama bence keyifli bir şekilde dinliyorlar ki güzel yorumları da oluyor değil mi abi? Ama yine bir sözümüzü tutalım, yarım saat olmadan kapatalım. Eğer son eklemek istediğim bir şey varsa onu alalım,
yok,
sonrasında
hayır.
kapatalım. Tamam, o zaman
çok altınlı.
ben teşekkür ederim abi. O halde gelecek hafta yeni bir Enerji Sohbetleri'nin bölümünde daha karşınızda olacağız. Şimdiden hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji Sohbetleri'ni Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.